Sayılar kitabının 21. bölümüne geldik. Bu bölümde İsrailoğullarının savaşta ilk zaferleri yer almaktadır. Sonra Tunç yılan geliyor. Daha önce gördüğümüz gibi 20. bölümün sonunda İsrailoğullarının çöl yolculuğu da son buldu. Şimdi azimli bir şekilde ilerlemeye hazırdırlar. Bu bölümde onların ilk zaferleriyle karşılaşacağız. Bununla birlikte yine şikayetler devam ediyor. Bu bölümde onların 8. ve son şikayetlerine de tanık olacağız. Ancak bu mırıldanma sonunda zehirli yılanlar birçoğunu öldürecektir. Bu yılanların zehirine karşı Tanrı Tunç yılanın yapılmasını buyuracaktır. Tunç yılan aslında ileride tüm insanlığı ölümün zehrinden kurtaracak olan İsa Mesih'i resimler. Yukarı kaldırılan Tunç yılan ileride çarmıh üzerinde yukarı kaldırılacak olan İsa Mesih'in ölümünü gösterir. Negev'de yaşayan Kenanlı Arad kralı İsraillilerin Aterim yolundan geldiğini duyunca onlara saldırarak bazılarını tutsak aldı. Bunun üzerine İsrailliler, eğer bu halkı tümüyle elimize teslim edersen kentlerini büsbütün yok edeceğiz diyerek Rab'be adak adadılar. Rab İsraillilerin yalvarışını işitti ve Kenanlıları ellerine teslim etti. İsrailliler onları da kentlerini de büsbütün yok ettiler. Oraya Horma adı verildi. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı diyor Sayılar 21. bölümün ilk 4 ayeti. Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklerle çatışmaları olmuştu. Bu çatışmadan sonra burada İsrailoğullarını yine bir daha savaşta görüyoruz. Amaleklerden sonra ilk savaşlarıdır bu. Tanrı kesinlikle onları zafere ulaştırdı. Ancak şimdi yolları Hor Dağı'nın eteklerinden Kızıl Deniz kenarından geçecektir. Edom diyarından geçemediklerine göre daha dolaylı bir yoldan yollarına devam ediyorlar. Bu yol çok çetindir ve halkın gözü korkmaya başlıyor. Heves kırılmaya başlayınca genelde insan söylenmeye, şikayet etmeye başlar değil mi? Onlar da öyle yaptılar. İsrailoğulları da evet bu durumdaydılar. Hemen şikayetler başladı. Biz de çok kez böyle davranmıyor muyuz? Her şey tıkırında giderken haleluya deriz, hamdolsun deriz ama azıcık bir zorluk olsun hemen yaygarayı basarız, şikayetleri yağdırırız. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Ayet 5. Bu artık İsrailoğullarının 8. ve son yakınması olacaktır. Ne hakkında yakınıyorlar? Yine Rabbin onlara vermiş olduğu man yiyeceği hakkında. Belki hatırlayacaksınız. Mısır'dan çıktıktan kısa bir süre sonra İsrailoğullarının man konusunda yakınmasına yol açan aralarındaki melez takımıydı. Yani Mısırlılarla evli Yahudilerdi. Man Tanrı'nın onlara verdiği harika bir yemekti. Daha sonra Tesniye kitabında, Yasanın Tekrarı kitabında Tanrı onlara bazı gerçekleri hatırlatacaktır. Çölde 40 yıllık yürüyüşleri sonucunda ayakları bile şişmedi. Bunu onlara hatırlatacaktır. Diyorlar ki, besin eksikliği olursa ayaklar şişmeye başlar. Demek ki Tanrı'nın onlara verdiği bu yiyecek gerekli olan her besini onlara sağlıyordu. Man sadece besin sağlamıyor, aynı zamanda lezzetli bir yemekti. Yine de yakındılar. Biliyor musunuz, bazı kişiler her gün biftek yeseler bile şikayet edeceklerdir. Yakınan tipler vardır. Neden her gün bu biftekle karnımı doyurmalıyım? Ara sıra sosis olsa olmaz mı diye söyleneceklerdir. Biz insanlar için şikayet dosyalarını açmak ne kadar kolaydır. Hele Tanrı ile ilgili şeylere geldik mi şikayet dosyası kabarmaya başlar. Şikayet edecek bir şey bulamazsak bundan dolayı şikayet etmeye başlarız. Peki ama biz Tanrı'nın iyiliklerini düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak bunu sık sık yapıyor muyuz? Onun iyilikleri için ona teşekkür ediyor muyuz? Düşünüyorum ki Rab günümüzde de bu yakınmalardan yaka silkmeye başlamıştır. İsrailoğullarının yakınmalarından da bıkmıştır Rab. Tanrı'nın onlara verdiği mandan artık nefret ediyorlar, canlarına tak etmiş. Onlar Musa'yı suçlarken aslında Tanrı'yı suçluyorlar. Onları bu çöle getirip orada yok olmalarına neden olacak diye Tanrı'ya şikayet üstüne şikayet yağdırıyorlar. Rab onların bu şikayetlerinden artık bıkmıştı ve onları yargılamak üzereydi. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı diyor Sayılar 21. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik diyorlar. Bu onlar için önemli bir adımdı. Günah işlediklerini şimdi fark etmişlerdi. Hem de yalnızca Tanrı'ya karşı değil, aynı zamanda Musa'ya karşı da günah işlediklerini anlamışlardı. Kardeşim, günümüzde böyle bir yaklaşım birçoklarının hayatında sorun yaratıyor. Birçokları Tanrı ile olan bağlantılarını sanki iyi kişilermiş gibi başlatıp sürdürmek istiyorlar. Oysa biz günahkar kişiler olarak Rab'be geliriz ve günahkar kişiler olarak günahlarımızı itiraf edip bağış buluruz. Tanrı bizimle bir başlangıç yaptığı zaman bizi ancak günahlı kişiler olarak görebilir. Evet, günahlarımız İsa Mesih'te bağışlandı ama bu durum bizim günahkar olduğumuzu göz ardı etmez. İsa Mesih günahkarlar için kusursuz canını çarmı üzerinde kurban etti ve günahkarları sevdiği için bunu yaptı. O hala günahkarları derin bir sevgiyle sever, onları kurtarmak ister. Günahı hiç sevmez, günahı sevmez Rabbimiz ama günahkarı sever. Sen ona bir günahkar olarak yaklaşamazsan senin İsa ile bir işin olamaz. O yeryüzüne günahkarlar için geldi. Şimdi burada söz edilen insanlar imanın kanıtlarını gösterecekler. Çünkü Tanrı önüne getirebilecek iyi işleri yoktur. Rabbin önüne gelip de ileride iyi davranacağım diye söz veremezler. Çünkü eskiden sözlerinde duramadıkları gibi ileride de duramayacakları malum. Bu noktada yapabilecekleri tek bir şey vardır. Tanrı'ya inanmak, ona iman etmek. Tanrı da onların kendisine iman aracılığıyla yaklaşmalarına izin verecektir. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı diyor Sayılar 21. bölüm 8 ve 9. ayetler. Burada bizler için gerçekten güzel bir ders vardır. Bu insanların zehirli yılanlardan kurtulabilmeleri için Musa'nın yaptığı tunç yılana bakmaları gerekiyordu. Sadece bakmak yetmiyordu. O yılana iman ile bakmalıydılar. Hatta iman ile bakmayacaklarsa hiç bakmamaları daha iyi olurdu. Öyle sanıyorum ki bu talimatlar verildiğinde bazıları bunun saçma olduğunu sanmışlardı. Zehirli yılanların zehrinden kurtulabilmeleri için belki de daha inanılır, gözle görülebilir bir şeyin sağlanmasını bekliyorlardı. Ancak şu var ki birisi tunç yılana bakmazsa kesinlikle ölecekti. Şimdi bu olaydaki tunç yılanın nasıl bir simge olduğunu tahmin etmemize bile gerek yoktur. Rab İsa Mesih geceleyin onu görmeye gelen Nikodimos adında birisiyle konuşurken ona şöyle demişti. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3. bölüm 14-16 ayetler arası. O zaman sorabiliriz, insanoğlu yukarı nasıl kaldırılacaktı? Bunun yanıtı hemen hazırdır. İsa Mesih çarmıha çakıldığı zaman yukarı kaldırıldı. Evet bu doğrudur ama Mesih o çarmıh üzerinde bir katil olan Barabas içinde ölmekteydi. Barabas bir hayduttu ve kusursuz Mesih bu haydutun, bu katilin yerine çarmıh üzerinde ölüyordu. Barabbas adındaki bu adam suçluydu ve ölümü hak etmişti. İsa Mesih ise suçsuzdu. Rabbimiz bizim yerimize de öldü ve bizim için günah oldu. İsa Mesih, kardeşim, çarmıh üzerinde sadece Barabas adındaki adamın değil, senin yerini de aldı, benim yerimi de. Tanrı buna izin verdi çünkü bizi seviyor. Ancak şunu bilmeliyiz ki, Tanrı sırf bizleri sevdiği için kurtaramaz. Kutsal kitapta kesinlikle Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki kurtardı diye yazmıyor. Hayır, ne yazıyor öyleyse? Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki, şimdi dikkat edin, biricik oğlunu verdi diye yazar. Onu feda etti. İsa Mesih'i çarmıh üzerinde kurban olarak sundu. Kardeşim, Tanrı'nın senden istediği tek bir şey vardır. Bak, iman et ve yaşa, bu kadar. Bak, iman et ve yaşa. Evet, Mesih'in çarmıhta yapmış olduğu o işe iman etmeni, ona bakmanı ve kurtulup yaşamanı istiyor. O çarmıh üzerinde senin yerini aldı. Günahlı olan sensin ve çarmıh üzerinde ölümü sen hak ettin. Mesih çarmıh üzerindeki ölümü hak etmemişti. O senin ve benim için öldü. Musa bu halk için tunçtan bir ilan yaptı ve onu yüksek bir yere dikti. Ve ona bakan herkes kurtuldu. Tunç, yılana bakmayanlar ölüp gittiler. Bugün de ruhsal durum bu kadar basit şekilde görülebilir. Ya İsa Mesih'e bakar, ona iman eder ve kurtulursun, ya da ona bakmayıp sonsuz ölüme gidersin. Günahlı olarak onun kusursuz kurbanına bakarsan günahların bağışlanacaktır kardeşim. Mesih'in çarmıhına bakmazsan, ona iman etmezsen istediğin kadar kiliseye, tapınağa ya da herhangi bir ibadet yerine git, istediğin kadar vaftiz ol ya da ayinlere katıl, istediğin kadar din konferanslarına katıl, hiç fark etmez. Bunların hiçbiri seni kurtaramaz. Kaybolmuşsun ve cehennem yolundasın. Bu çok ağır bir sözdür ama benim sözüm değil. Rab bunu diyor. Rab İsa Mesih'e bakmalısın kardeşim. Bu kadar basit bir şeydir bu ama yine de insan için çok karmaşık ve zor bir şeydir. Karmaşık olan Tanrı'nın kurtuluş planı değil, insanın düşünce yöntemidir. Her şeyi zorlaştıran insanın kendisidir. İnsan kendisi için sorunlar yaratır. İsa Mesih'e bakmaktansa kendi çabalarına, kendi iyi işlerine bakarak bunların kurtuluş sağlayacağını düşünür. İnsan için çok zor bir şey vardır. Günahlı olduğunu görüp bunu kabul etmek ve bu durumda kendisini alçaltıp Tanrı'nın sunduğu kurtarıcıya, Mesih'e bakmak, ona güvenmek. İnsan bunu yapmakta çok zorluk çeker. Şimdi İsrailoğulları devam ediyorlar. Eski zamanın haritasına bakarsanız orada Arnon Nehri'ni görebilirsiniz. İşte buraya geldiler. Oradan da ayrılıp Amorluların sınırına dek uzanan çölde Arnon Vadisi'nin karşı yakasında konakladılar. Arnon, Moab'la Amorluların ülkesi arasındaki Moab sınırıdır diyor 13. ayet. Sonra yine yollarına devam ediyorlar. Oradan Rabbim Musa'ya, halkı bir araya topla, onlara su vereceğim dediği kuyuya, Beyer'e doğru yol aldılar diyor 16. ayet. Şimdi bunu iyice, değerli dostum, dinlemenizi istiyorum. Bu gerçekten farklı bir durum. İlk kez bir ezgi, bir ilahi söylüyorlar. Bir övgü ve şükran ilahisi söylüyorlar. Şimdiye kadar çölde hep ağıt yaktılar, yakındılar, şikayet ettiler. Şimdi ise Haleluya korosu yükseliyor onların dudaklarından. O zaman İsrailliler şu ezgiyi söylediler. Sularım fışkırsın ey kuyu. Ezgi okuyun ona. O kuyu ki onu önderlerle halkın soyluları asayla değnekle kazdılar. Bundan sonra çölden Matana'ya, Matana'dan Nahaliyel'e, Nahaliyel'den Bamot'a, Bamot'tan Moab topraklarındaki vadiye, çöle bakan Pisge Dağı'nın eteklerine geldiler. İsrailliler Amorluların kralı Siyon'a ulaklarla şu haberi gönderdi. İzin ver ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz. Hiçbir kuyudan su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek kral yolundan yolumuza devam edeceğiz. Ne var ki Siyon ülkesinden İsraillilerin geçmesine izin vermedi. İsraillilerle savaşmak üzere bütün halkını toplayıp çöle çıktı. Yahase'ye varınca İsraillilere saldırdı. İsrailliler onu kılıçtan geçirip Arnon'dan Yabuka, Amonluların sınırına dek uzanan topraklarını aldılar. Az kenti Ammon sınırını oluşturuyordu. İsrailliler Heşbon ve çevresindeki köylerle birlikte Amorluların bütün kentlerini ele geçirerek orada yaşamaya başladılar. Heşbon, Amorluların kralı Sihon'un kentiydi. Sihon eski Muav kralına karşı savaşmış, Arnon'a dek uzanan topraklarını elinden almıştı. Bunun için ozanlar şöyle diyor: Heşbon'a gelin, Sihon'un kenti yeniden kurulsun ve sağlamlaştırılsın. Heşbon'dan ateş, Sihon'un kentinden alev çıktı. Muav'ın Ar kentini Arnon tepelerinin efendilerini yakıp yok etti. Vay sana ey Muav! İlah Kemoş'un halkı yok oldun. Kemoş senin oğullarının Amorluların kralı Sihon'a kaçmasın. Kızlarının ona tutsak olmasını önleyemedi. Onları bozguna uğrattık. Heşbon, Divon'a dek yıkıma uğradı. Medeva'ya uzanan Nofah'a dek onları yıkıma uğrattık. Böylece İsrail halkı Amorluların ülkesinde yaşamaya başladı. Musa, Yazer'i araştırmak için adamlar gönderdi. Sonra İsrailliler Yazer çevresindeki köyleri ele geçirerek orada yaşayan Amorluları kovdular diyor. Sayılar kitabı 21. bölüm 17-32 ayetler arasında. Burada elbette bu halka başarıyı sağlayan Rabbin kendisiydi. Rab bu zaferi onlara veriyordu. Rab Musa'ya Başan kralı Og'dan korkmayacaksın dedi. Rab'bin gücüyle bu kralı da yendiler. Onun ordusunu darmadağın ettiler ve ülkeyi ele geçirdiler. İsrailoğulları şimdi başıboş dolaşmıyorlar. Düzgün şekilde ilerliyorlar. Rab'be övgü ilahileri yükseltiyorlar ve Rab onları zaferden zafere ulaştırıyor. İleride göreceğiz ki Rab onlara Muav üzerine de üstünlük verecektir. Ondan sonra vaat edilen ülkeye girmeye hazırlanacaklardır.